Üçüncü dalga, Elvin Toffler, 9. kaset, 2. yüz. Sayfa numarası 441. Amerika'da düzen geri gelsin, açık saçık yayınlar yasaklansın, eşcinsellerle mücadele edilsin gibi sloganlarla özetlenebilecek programlarla bir takım yeni partilerin ortaya çıkabileceğini düşünmek güç değildir. Bunlar mutlaka olacak demiyorum ama daha beteri bile olabilir. Ve şunu aklımıza iyice koyalım. İkinci dalgaya mensup olan liderlerimiz bu tür bunalımlarla baş edebilecek bir şekilde hazırlanmamışlardır. Hatta ikinci dalga toplumlarının siyasal yapısı bugün 1970'lerde olduğundan çok daha fazla hırpalanmış olduğundan, 1980'lerin, 1990'ların bunalımları karşısında hükümetlerin çok daha aciz kalacağı düşünülebilir. Bu da çok inandığımız ve çok tehlikeli bir siyasal hayali temelinden başlayarak yeniden incelemeyi bizim için zorunlu hale getirir. Mehdi kompleksi. Mehdi kompleksi yukarıdaki adamın ya da kadının değiştirilmesi suretiyle her şeyin düzeleceği inancıdır ve bu bir hayaldir. Üçüncü dalganın gelmesiyle ortaya çıkan sorunlar karşısında ikinci dalga politikacılarının bocalamalarını görünce milyonlarca insan basının da yardımıyla kolay bir açıklama şekli bulmuştur. Liderin beceriksizliği, bir Mehdi gelse her şey yeniden düzelir. Bugün güçlü bir lider beklentisi dünyası kararan, çevresine güvenini yitiren, bir düzen bir yapı özlemi içinde olan milyonlarca insan tarafından da dile getirilmektedir. Hitler'in iktidara gelmek üzere olduğu yıllarda Ortega Gasset'in duruma hakim olacak birinin gelmesi için çok sayıda köpeğin yıldızlara bakarak ulumasına benzettiği bir feryadı, bir çığlığı yeniden işitmekteyiz. Amerika'da başkan iyi bir lider olmamakla suçlanmaktadır. İngiltere'de hiç olmazsa güçlü birine benziyor diye Margaret Thatcher seçilmiştir. Liderleri hiç de çekingen, mahcup korkak olmadığı halde sanayileşmiş komünist ülkelerde bile daha güçlü liderler aranmaktadır. Sovyetler Birliği'nde politikanın gereği neyse onu yapardı diye Stalin'i öven bir roman yayınlanmıştır. Alexander Tchaikovsky'nin Zafer adlı romanının yayınlanması Stalin'e dönüşün bir belirtisi olarak kabul etmektedir. Arabaların camlarında, evlerde, otellerde, gazete satan dükkanlarda Stalin'in küçük resimleri görülmektedir. Deliler Evi adlı yapıtın yazarı Viktor Nekipelov, araba camlarında Stalin'in resmi tabandan gelen ve lider yoksulluğunu protesto eden bir hareket belirtisidir demektedir. Bu güçlü lider özlemi tam da çoktandır unuttuğumuz karanlık güçlerin aramızda depreşmeye başladığı bir sırada ortaya çıkmaktadır. The New York Times, Fransa'da 30 yıllık bir kış uykusundan sonra küçük fakat etkili bir sağ grubun ortaya çıktığını ve ırk, biyoloji ve politikada seçkinlerin rolü konularında 2. Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgisiyle gözden düşmüş kuramları geliştirmeye başladığını söylemektedir. Ari ırkı öven ve son derece Amerika düşmanı olan bu grubun elinde güçlü bir haftalık dergi de vardır. Bunların iddiasına göre ırklar arasında eşitlik olamaz. İzlenecek sosyal politikada bu durumun korunmasını sağlamalıdır. Bunlar, antidemokratik görüşlerine bilimsel bir hava vermek için iddialarını E.O. Wilson ve Arthur Jensen'dan alıntılarla süslemektedirler. Dünyanın öbür yanında Japonya'da, geçenlerde karımla birlikte 45 dakika süreyle kamyonlar dolusu üniformalı ve miğferli kabadayıların hükümetin aldığı bir kararı protesto etmek için yumruklarını sallayarak geçişini seyrettik. Oradaki dostlarımız bu kabadayı gençlerin Japon mafyasıyla ilişkisi olduğunu ve eski otoriter rejimin özlemini çeken politikacılar tarafından finanse edildiğini söylediler. Bütün bu grupların solda da karşıtları vardır. Bunlar da sosyalist demokrasinin sloganlarını atarlar ama ellerine fırsat geçse kalaşnikovlar ve bombalarla kendi totaliter rejimlerini kurmaya hazırdırlar. Amerika'da da öbür kötü belirtiler yetmiyormuş gibi ırkçılığın yeniden doğuşunu görmekteyiz. 1978 yılından bu yana Ku Klux Klan, Atlanta'da, Alabama'da, Mississippi'de haçlar yakmakta, devlet dairelerini işgal etmekte, zencilerin ve Yahudilerin tapınaklarını ateşe vermektedir. Bu örgütün 21 eyalette faaliyette olduğunu gösteren işaretler vardır. Aynı zamanda Nazi olan bu adamlar, Klan'a karşı çıkan 5 solcuyu öldürmüşlerdir. Kısacası güçlü lider özlemiyle temsili rejimlerin çöküntüsünden yararlanmak isteyen otoriteden yana grupların ortaya çıkışı aynı zamana rastlamaktadır. Barut ve kıvılcım birbirlerine tehlikeli bir şekilde yaklaşmışlardır. Gittikçe yoğunlaşarak güçlü lider özlemini dile getiren bu feryat üç yanlış görüşe dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, otoriter rejimlerin sözde daha etkili olacağı görüşüdür. Diktatörler hiç olmazsa trenlerin zamanında kalkıp zamanında gelmesini sağlarlar görüşü kadar yaygın olan pek az fikir vardır. Bugün o kadar çok kuruluş çökmüş, geleceği kestirmek o denli imkansızlaşmıştır ki, milyonlarca insan karşılığında ekonomik, sosyal ve politik trenlerinin doğru dürüst işlemesi koşuluyla özgürlüklerinden ya da daha iyisi başkalarının özgürlüklerinden biraz fedakarlık etmeye razıdırlar. Ancak güçlü liderin, hatta totalitarizmin etkinlikle pek ilgisi yoktur. Bugün Sovyetler Birliği'nin etkin bir şekilde yönetildiğini gösteren hiçbir belirti bulamayız. Oysa oradaki liderler Amerika'daki, Fransa'daki, İsveç'teki liderlerden çok daha güçlüdürler. Ordu, gizli polis ve rejimin ayakta kalabilmesi için gerekli birkaç kurumun dışında nasıl bakarsanız bakınız Sovyetler Birliği çok beceriksizcesine yönetilmektedir. Yahudileri, Romanyalıları, Polonyalıları, Rusları ve Ari ırktan olmayan diğer toplulukları yok etmekte son derece başarılı olan Nazi Almanyası bile diğer işlerde aynı derecede başarılı ve etkin olamamıştır. Almanya'da yetişmiş ve Almanya'nın sosyal durumunu yakından incelemiş biri olan İngiliz parlamenteri Raymond Fletcher unutulmuş bir gerçeği bize hatırlatıyor. Biz genellikle beceriklilik, iyi işleyiş, etkinlik konularında Almanya'yı örnek almak eğilimindeyiz. Aslında savaşta İngiltere Almanya'dan daha iyi örgütlenmişti. Ruhr'da Almanlar taşımak için araçları kalmadığı zaman bile devamlı tank üretip duruyorlardı. Bilim adamlarından doğru dürüst yararlanamıyorlardı. Askerlik bakımından önemli olabilecek 16 bin yeni buluştan sırf beceriksizlik yüzünden savaş sırasında ancak pek azı işe yaramıştı. Nazi haber alma örgütleri sonunda işi birbirleri hakkında casusluk yapmaya döktüler. Oysa İngiliz haber alma örgütü mükemmel çalışıyordu. İngilizler herkesi elinde kapkacağı, demir parmaklıkları savaş uğruna devletin emrine vermeye ikna ettikleri sırada Almanya'da hala lüks eşya üretilmekteydi. İngilizler daha başlangıçta kadınları asker almaya başladıkları halde Almanlar almadılar. Hitler'in kendisi tam bir kararsızlık örneği vermekteydi. Üçüncü Reich'in sanayide ve askerlikte etkinlik örneği olduğu iddiası gülünçtür. Daha sonra göreceğimiz gibi trenlerin zamanında gidip gelmesi için güçlü lider yeterli değildir. Güçlü lider özleminin dayandığı ikinci hatalı görüş, geçmişte başarılı olmuş bir liderlik şeklinin şimdi veya gelecekte başarılı olacağı inancıdır. Liderlik söz konusu oldu mu daima geçmişten örnekler aklımıza gelir. Roosevelt'i, De Gaulle'ü, Churchill'i düşünürüz, oysa farklı uygarlıklar liderde farklı özellikler ararlar. Bunlardan birinde güçlü olan öbüründe cılız hatta tehlikeli bir şekilde zayıf olabilir. Birinci dalga sırasında yani köylüye dayanan uygarlıkta liderler yapan başarıları değil onun soyuydu. Liderlik doğuştan gelirdi. Bir kralın savaşta ordusunu yönetmek, çevresindeki baronları birbirine düşürmek, iyi bir evlilik yapmak gibi basit bir iki konuda becerikli olması yeterliydi. Okuryazarlık soyut düşünce gücü vazgeçilmez şartlardan değildi. Sonra anayasa kamuoyu gibi sınırlayıcı şeyler olmadığından lider yetkisini istediği gibi kullanabilirdi. Ancak bazı hallerde birkaç soylunun onayını alması gerekebilirdi. Bu soyluların desteğini sağlayabilen lider güçlüydü. İkinci dalga lideri ise ötekinin tersine kişisel olmaktan çok uzak soyut bir iktidarla baş etmek zorundaydı. Haberleşme organlarını manipüle etmekten, makroekonomi yönetmeye kadar uzanan çeşitli konularda kararlar vermesi, bu kararlarında bir takım örgütlerden geçerek uygulanması gerekiyordu. Liderin bu örgütler arasında bulunan karmaşık ilişkileri çok iyi bilmesi ve onları birbirlerine göre ayarlaması zorunluydu. Okuryazar ve soyut düşünce yeteneğine sahip olmalıydı. Bir avuç baronla değil, geniş bir seçkinler grubuyla baş etmek zorundaydı. Üstelik bir diktatör bile olsa, yetkisi hiç olmazsa şeklen bir anayasayla, daha önce alınmış kararlarla, parti politikasının gerekleriyle ve kamuoyunun gücüyle sınırlıydı. Bu büsbütün farklı durum karşısında birinci dalga çağının en güçlü lideri ikinci dalganın politik ortamı içine atıldığında ikinci dalganın en zayıf liderinden daha beceriksiz, daha şaşkın, daha kararsız görünürdü. Şimdi de yeni bir uygarlığa girdiğimiz şu sırada Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Adenauer ve hatta Stalin lider olarak çağ dışı sayılmalıdırlar. Kennedy, Reagan ya da Chirac tipi sözde kararlı, mücadeleci lider arama geçmişe dönme arzusundan başka bir şey değildir. Bugünkü liderlerin güçsüzlüğü, onların kişisel kusur olmaktan çok, iktidarlarının dayanağı olan kurumlarının çöküşünün sonucudur. Hatta görünüşteki bu güçsüzlük onların gücünün artmış olmasının sonucudur. Üçüncü dalga toplumu değiştirip çeşitliliği ve karmaşıklığı arttıkça liderler karar vermek ve bunları uygulamak için gittikçe daha çok insana gereksinme duymaya başlamışlardır. Liderlerin emrinde bulunan süpersonik uçaklar, bilgisayarlar, nükleer silahlar, telekomünikasyon gibi araçların gücü arttıkça liderin başkalarına olan ihtiyacı azalmaz, artar. Bu ilişkiyi bozmak mümkün değildir. Çünkü bu, bugünkü iktidarın tabanının karmaşıklığının sonucudur. İşte bu yüzdendir ki, Amerika Cumhurbaşkanı bütün dünyayı bir anda yok edebilecek olan nükleer düğmenin başında oturduğu zaman bile kendisini aciz hisseder. Yeni doğan üçüncü dalga uygarlığı, yepyeni bir lider tipi aramaktadır. Bu liderde aranılan özelliklerin ne olduğunu bugün bilemiyoruz. Olabilir ki bu liderin gücü dediğim dediktir diyebilmesinde değil, oturup başkalarını dinleyebilmesidir. Kendisini büyük görmesinde değil, bu yeni dünyada liderin yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu anlamasındadır. Büyük olasılıkla yarının liderleri merkezcilikten uzak katılmaya çok yer veren, bugünkünden daha çok çeşitlilik gösteren toplumlarla baş etmek zorunda olacaklardır. Artık herkes lideri kendi gönlünde yattığı şekilde görmeyecektir. Hatta gerekli olan bütün niteliklerin bir kişide toplanmış ihtimali bile yoktur. Belki yarının liderliği kısa süreli grup halinde yürütülen ve karşılıklı rızaya dayanan bir liderlik olabilir. The Guardian gazetesinde Jill Tweedy, Carter eleştirmek kolaydır diye yazıyor. Belki gerçekten de zayıf, daima tereddütler geçiren bir insandır. Ama belki de Jimmy Carter'ın en büyük suçu, gezegenin iyice küçüldüğünü, sorunların ise eskisi gibi bir kişi ya da bir hükümet tarafından çözümlenmeyecek kadar büyüdüğünü kavramış olmasındadır. Kısacası yazar, filan ya da falan kişi istediği için değil, ancak sorunlar gerektirdiği için yeni bir lider tipinin aranmaya başladığını belirtmektedir. Dünün güçlü adamı bugün aciz bir insan olarak görülebilir. Buraya kadar söylediklerimiz belki doğrudur, belki değildir. Yalnız bizi felaketten kurtarmak için bir Mehdi'ye ihtiyaç olduğu inancının yanlış bir yanı daha vardır. Bu inanç, önümüzdeki sorunun tümüyle bir kişilik sorunu olduğunu kabul etmektedir. Oysa değildir. İşin başında azizler, dahiler, kahramanlar da olsaydı, yine de temsili rejimi bunalımdan kurtaramazlardı. Dünyayı saran ağ. Derdimiz sadece en iyi lideri seçmek olsaydı bunu şimdiki siyasal sistem içinde de halledebilirdik. Oysa sorun daha derinlere gitmektedir. Kısacası, emrine verdiğimiz kurumların çağdaşlığı yüzünden en iyi liderlerin bile eli ayağı bağlanmıştır. Birincisi, siyasal yapı ve devlet yapımız ulusal devletin daha yeni yeni ortaya çıktığı sıralarda hazırlanmıştı. O zamanlar her devlet başkalarını düşünmeden aşağı yukarı kendi başına bir takım kararlar alabilirdi. Daha önce de belirttiğimiz gibi hükümranlık efsanesini hala sürdürüyorsak da bugün artık bu mümkün değildir. Enflasyon ulusları o kadar çok aşan bir olgudur ki Brezhnev ya da ondan sonra gelecek lider bile bu hastalığın kendi ülkesinin sınırlarından içeri girmesini önleyemez. Dış dünya ekonomisinden büyük ölçüde yalıtlanmış olsalar ve içeride de katı bir devlet düzeniyle yönetilseler bile sanayileşmiş komünist ülkeler ve petrol, besin maddesi, teknolojik kredi ve bunun gibiler bakımından dış kaynaklara gereksinme duyarlar. 1979 yılında Sovyetler Birliği birçok tüketim maddesinin fiyatını artırmak zorunda kalmıştır. Çekoslovakya akaryakıt fiyatını bir misli artırmıştır. Macaristan elektrik fiyatını %51 oranında artırarak herkesin bütçesini allak bullak etmiştir. Bir ülkenin aldığı herhangi bir karar, bir başka ülkede ortaya yeni sorunlar çıkmasına, o ülkenin de bir takım tepkiler göstermesine yol açar. Fransa'nın Cap de Hal-Logude kurduğu bir nükleer tesiste herhangi bir kaçak olursa rüzgarlar buragrafik tozları ya da gazları İngiltere'ye götürebilir. Meksika'da denize petrol dökülünce 500 mil ötedeki Teksas kıyıları tehlikeye girer. Suudi Arabistan veya Libya petrol fiyatında bir oynama yapsalar bunun birçok ülkenin ekolojisi üzerinde etkisi olur. Bu sımsıkı dokunmuş ağ yüzünden siyasal liderler istedikleri kadar kılıç sallasınlar, istedikleri gibi nutuk atsınlar, yine de elleri kolları bağlanmış durumdadırlar. Alacakları kararlar dünya çapında tehlikeli bir takım gelişmeleri başlatabilir. Yönetim ölçülerinin ve karar verme yetkisinin dağılış biçimi bugünün dünyası için çok tehlikeli bir şekilde hatalıdır. Yalnız bu, bugünün siyasal yapılarının çağ dışı oluşunun sadece bir nedenidir. Karmaşık sorunlar. Siyasal kurumlarımız bilginin de çağ dışı bir şekilde düzenlendiğini göstermektedir. Her devlette maliye, dışişleri, savunma, tarım, ticaret, ulaştırma gibi belirli alanlarda çalışmak üzere kurulmuş bakanlıklar vardır. Yasama organlarında da buna benzer bir şekilde komisyonlar kurulmuştur. En otoriter ve en çok merkezi ikinci dalga devletlerinin bile halledemeyeceği konu, bütün bu çalışmaları çelişkiye yer vermeden tutarlı bir bütün haline getirebilmek sorunudur. Son 15-20 yılda öğrenmiş olmamız gereken bir gerçek varsa, o da bütün toplumsal ve siyasal sorunların birbirleriyle kaynaşmış olduğudur. Söz gelişi enerji sorunu, ekonomiyi, o da sağlığı, o da eğitimi, çalışma hayatını, aile yaşamını ve daha binlerce şeyi etkiler. Her şeyden yalıtılmış tek bir sorunla uğraşmaya kalkmak, bir takım karışıklıkların çıkmasına, hatta felaketlere yol açar. Oysa devletin örgütleniş şekli gerçeğe tam bu ikinci dalgaya özgü yaklaşış şeklini yansıtmaktadır. Bu çağ dışı düzenleme bitip tükenmek bilmeyen yetki mücadelelerini ortaya çıkarmaktadır. Her kuruluş kendi sorunlarını masrafları başka kuruluşun sırtına yıkacak şekilde halletmeye çalışır ve kötü yan etkileri dikkate almaz bile. Devletin bir sorunu çözmek için yaptığı her girişimin ilkinden daha kötü bir takım yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açmasının nedeni budur. Devletler bu durumu düzeltmek için hep bir kişiye kırtasiyeciliğin bağlarını koparacak şekilde yetki vererek daha çok merkezciliğe giderler. O kişi de yan etkilerini düşünmeden bir takım değişiklikler yapar ya da kırtasiyeciliği o kadar çok arttırır ki çok geçmez kendisi de işten uzaklaştırılır. Güçlerin bir merkezde toplanması artık işe yaramamaktadır. Gözümüz karardığı için başvurulan bir başka yolda alınan kararları gözden geçirip koordine etmek üzere bir sürü daireler veya bakanlıklar arası komisyonlar oluşturmaktır. Bunun sonucu da bürokratik labirentin biraz daha karmaşık bir şekil alması, büsbütün içinden çıkılmaz bir hale gelmesidir. Bugünkü devlet ve politika yapımız dünyaya hala ikinci dalga gözlükleriyle baktığı için çağ dışıdır. Bu başka bir sorunun daha önem kazanmasına yol açmıştır. Kararın hızlandırılması. İkinci dalga devletleri ya da yasama organları bir mesajın Boston'dan veya New York'tan Philadelphia'ya bir haftada gittiği bir dünyanın temposuna uyacak şekilde acele etmeden kararlar almak üzere kurulmuştu. Bugün bir Ayetullah Tahran'da bazı insanları rehine olarak alıkoyar veya kumda aksırırsa, Washington'da, Moskova'da, Londra'da, Paris'te bir takım görevliler birkaç dakika içinde bir karar alıp ona göre tepki göstermek zorundadırlar. Bu hızlı değişiklikler devletleri ve politikacıları gafil avlar ve onların şaşkınlığının, çaresizliğinin artmasına neden olur. Advertising Age dergisi şöyle yazmaktadır. Daha 3 ay önce dükkan dükkan dolaşmaları öneriyordu. Bugünse hükümet tüketicileri daha çok para sarf etmeleri için dürtüklemektedir. Alman Dış Politika dergisi Aschsenpolitik, petrol uzmanlarının petrol fiyatlarının çok artacağını önceden tahmin ettiklerini ancak gelişmelerin bu kadar hızlı olacağını beklemediklerini yazmaktadır. Fortune dergisi de 1974-75 yılındaki ekonomik durgunluğu Amerika'nın politikasını çizenleri gafil avladığını belirtmektedir. Toplumsal değişiklikler de hızlanmakta ve politik karar alma sürecinin hızlanması için zorlamaktadır. Business Week'e göre Amerika'da endüstri ve nüfus göçü yavaş olduğu sürece ulusu bir bütün haline getirmeye yardımcı oluyordu ancak son 5 yılda bu süreç var olan siyasal kurumların baş edemeyeceği kadar hızlanmıştır. Politikacıların meslek hayatları da zaman zaman onları gafil ağlayacak kadar hızlanmıştır. Daha 1970 yılında Margaret Thatcher, kadınların bir kabinede görev aldığını hayatı boyunca göremeyeceğini söylemişti. 1979 yılında kendisi başbakan olmuştur. Amerika'da Jimmy bilmem ne adında biri birkaç ay içinde kendisini Beyaz Saray'da bulmuştur. Üstelik yeni seçilen bir cumhurbaşkanı Ocak ayına kadar işbaşı yapmazken o seçilir seçilmez kendisini iş başında bulmuştu. Daha neredeyse oylar bile sayılmadan Orta Doğu sorunuyla, enerji bunalımıyla ve diğer sorunlarla boğuşan Ford değil Carter'dı. Zaten siyasi mevta olan Ford, elini eteğini her şeyden çekmişti çünkü tarihi artık geleneksel gecikmelere yer vermeyecek kadar hızlı ilerliyordu. Onun için de yeni seçilen başkanla basın arasında alışılmış olan balayının süresi kısalmıştı. Carter daha fiilen işbaşı yapmadan basın onun saptadığı kabineyi eleştirmeye başlamış, hatta CIA'nin başına istediği adamı getirmesini engellemişti bile. Daha sonra 4 yıllık sürecinin yarısı bile dolmamıştı ki uzağa gören bir yazar olan Richard Reeves, Carter'ın siyasal hayatının fazla sürmeyeceğini tahmin etmişti. Çünkü artık haberleşmedeki hız zamanı o denli kısalttı ki 4 yıllık başkanlık süresini eskiden 8 yıllık bir süredeki kadar çok olayın ortaya çıkmasını sağlıyor diyordu. Genel olarak değişikliklerin hızlanmasının bir parçası olan siyasal yaşamdaki hızlanma, siyaset ve devlet alanındaki çöküntüyü daha da belirginleştirmektedir. Daha basit bir şekilde söylemek gerekirse, daha ağır bir tempoya göre ayarlanmış kurumlarla çalışmak zorunda olan liderlerimiz, olayların gerektirdiği kadar çabuk karar alamamaktadırlar. Ya çok geç karar alınmakta ya da kararsızlık sürüp gitmektedir. Profesör Robert Sikidelski, fiilen mali politikadan yararlanmak mümkün olamamaktadır çünkü çoğunluk olsa bile gerekli önlemlerin kongreden geçirilmesi çok zaman almaktadır demektedir. Sikidelski bunu 1974 yılında yani enerji bunalımı Amerika'da 6. yılına girmeden önce yazmıştı. Değişikliğin hızlanması kuruluşlarımızın karar verme yeteneğini zorlamakta ve parti ideolojisine, liderin kişiliğine bakmadan bugünkü siyasal yapıların çağ dışı kalmasına neden olmaktadır. Bu kuruluşlar yalnızca çapları yapıları bakımından değil, hızları bakımından da yetersizdir. Üstelik iş bununla da bitmiyor. Ortak görüşün olmayışı. İkinci dalga yığınsal bir toplum yaratmıştı. Üçüncü dalga ise bu yığınsallığı yok etmekte ve bizi farklılığa, çeşitliliğe yer veren bir toplumsal sisteme doğru götürmektedir. Bugün göze çok çarpan bir politik olguyu, ortak görüşün yokluğu olgusunu bir devrim şeklini almış olan bu değişiklikle açıklamak olasıdır. Sanayi dünyasının bir ucundan ötekine politikacıların ortak ulusal hedeflerin kalmamasından, ulusal birliğin eriyip gitmiş olmasından yakındığını duymaktayız. Şu sıralarda Washington'da çok kullanılan bir başka söz de tek amaçlı gruplar sözüdür. Kürtaj, ateşli silahların kontrol altına alınması, nükleer enerji cinsinden bir sorunu en önemli sorun diye ele alıp belirli görüşleri savunan bu tür politik grupların her gün binlercesi ortaya çıkmaktadır. Ülke çapında ve yerel olarak bu türden o kadar çok çeşitli gruplar vardır ki politikacılar artık ipin ucunu kaçırmışlardır. Treyler şeklindeki evlerde oturanlar belediyelerin imar planlarında değişiklik yapmasını istemektedirler. Çiftlik sahipleri yüksek voltajlı elektrik taşıyan hatların kendi toprakları üzerinden geçmemesiyle ilgili bir mücadeleye girmişlerdir. Emekliler eğitim için alınan vergilere karşı çıkmaktadırlar. Feministler, Meksika kökenli azınlıklar, açık açık yayınlara karşı çıkanlar hep ayrı ayrı gruplar oluşturmaktadırlar. Buna karşılık büyük kitle örgütleri de o kitleleri bir arada tutmakta sıkıntı çekmektedirler. Bir yetkili, yerel kiliselerin artık ulusal örgütün liderliğini kabul etmemesinden yakınmaktadır. İş konularında uzman biri, sendikaların bağlı oldukları en büyük sendikalar federasyonla işbirliği yapıp, siyasal mücadelelere girişmek yerine kendi başlarına kampanyalar açtıklarını belirtiyor. Seçmen kitlesi de küçük birimler halinde gruplaşmakta, fakat bu birimlerde bir çıkıp bir kaybolmaktadır. Bir görevli, Kanada'da bu tür örgütlerin 6 ile 8 aylık bir ömrü olduğunu söylemektedir. Böylece hızlanma ve farklılaşma bir araya gelerek yepyeni bir politik temel oluşturmaktadır. Bu gelişmeler, koalisyon, siyasal işbirliği, ortak cephe gibi kavramları artık unutmamıza neden olmaktadır. İkinci dalga toplumunda bir siyasal lider, 1922 yılında Roosevelt'in yaptığı gibi, yarım düzine büyük grubu bir araya getirir ve bu birliğin uzun yıllar sürmesini bekleyebilirdi. Bugün yüzlerce, hatta binlerce kısa ömürlü küçük grubu bir araya getirmek gerekmekte, üstelik ortaya çıkan koalisyon da kısa ömürlü olmaktadır. Bunlar, belki bir başkanın seçilmesini sağlayacak kadar bir arada kalırlar, fakat seçimden sonra dağılarak yeni seçilen başkanın programını destekten yoksun bırakırlar. Politik yaşamdaki daha önce teknoloji, üretim, haberleşme ve kültür alanında görmüş olduğumuz eğilimleri andıran bu dağınıklık politikacının karar verme gücünü daha da azaltmaktadır. Sağlam tabanlara dayanmaya alışmış olan bu insanlar kendilerini birdenbire çevrilmiş hissederler. İrili bir şekilde örgütlenmiş olan bir sürü kuruluş, her taraftan saldırıdan gerçek ama çok daha küçük bir zümreyi ilgilendiren bir takım konuların öncelikle ele alınmasını isterler. Özel istekler yasama organını ve bürokrasiyi istila etmiştir. İsteklerin bu şekilde çoğalması düşünmeye vakit bırakmamaktadır. Üstelik toplum gittikçe daha hızlı değiştiğinden ve geç alınan bir karar, hiç alınmayan karardan daha kötü sonuçlar verebileceğinden herkes hemen yanıtı beklemektedir. Bunun sonucu olarak Kaliforniyalı bir parlamentere göre kongrede herkes birbirini ancak sağa sola koşuştururken görmektedir. Kimse oturup düşünmeye vakit bulamamaktadır. Durum ülkeden ülkeye değişik olabilir ama değişmeyen ikinci dalganın hızlı değişikliğe ayak uyduramayacak kadar ağır hareket eden, siyasal ve sosyal çeşitlilikle baş edemeyecek kadar monolitik olan kuruluşlarına üçüncü dalganın meydan okumasıdır. Çok daha basit ve olayların çok daha ağır geliştiği bir toplum için hazırlanmış olan bu kuruluşlar bu hızın altında ezilip kalmaktadırlar. Bu meydan okumaya karşı kurallarda basit birkaç değişiklik yapmak da yetmez. Çünkü darbeyi yiyen, saldırıya uğrayan, ikinci dalganın politik kuramının temelidir yani temsil kavramıdır. Çeşitliliğin çoğalması siyasal sistemimizin kuramsal olarak çoğunluk temeline dayanmasına karşın, ayakta kalabilmek için yaşamsal önemi olan sorularda bile bir çoğunluk oluşturamamak demektir. Büyük bir çoğunluk tarafından paylaşılan ortak bir görüşün olmayışı, gittikçe daha çok hükümetin kaypak bir koalisyon üzerine oturtulmuş bir azınlık hükümeti olması demektir. Çoğunluğun olmayışı demokrasi adına atılan nutukları gülünç hale sokuyor. Hız ve çeşitliliğin bir araya gelmesi artık hala bir seçim bölgesinin temsil edilmesinden söz edilebilir mi sorusunu sormamızı zorunlu kılmaktadır. İnsanları ve gereksinmeleri aşağı yukarı birbirine benzeyen kitlesel bir sanayi toplumunda birçok konuda ortak görüşler sağlamak erişilmiş mümkün olan bir hedefti. Yığınsallığını yitirmiş bir toplumdaysa artık sadece ulusal bir hedef değil, bir yörenin, bir bölgenin üzerinde birleştiği hedeflerden bile yoksun kalmış olduğunu buluyoruz. Fransa'da da, Japonya'da da, İsveç'te de seçim bölgeleri o kadar çok çeşitlilik gösterir ki o bölgenin temsilcilerinin artık ortak görüşten, ortak amaçtan söz etmesine imkan yoktur. O bölgenin ortak iradesinden de söz edemezler çünkü böyle bir irade yoktur. O halde hangi temsili demokrasiden söz ediyoruz? Bu soruyu sormak, demokrasiye saldırmak demek değildir. Üçüncü dalganın daha zengin ve daha geniş kapsamlı bir demokrasiye götüren yolu nasıl açtığını birazdan göreceğiz. Bir nokta kesin, yalnız ikinci dalga kurumları değil, bunların tabanını oluşturan öncüler ve kavramlar da artık çağ dışı kalmıştır. Karar verme zorunluluğu. Devletin aldığı kararların yetersizliği liderin iyi olmasıyla değil, yabancısı olduğumuz birçok konuda hızlı karar almak zorunda olmamızla açıklanabilir. Siyasal yapımız bu nedenle çökmektedir. Çağ dışı kalmış bir mekanizmayla çalışmak zorunda olduğumuzdan zamanında ve yerinde kararlar alma gücümüzü gittikçe daha çok yitiriyoruz. Harper's dergisinin yazarlarından William Schwarzgross, Nixon ve Kissinger'ın Kamboçya'da izledikleri politikayı incelerken bütün kararlar Beyaz Saray'da alınınca elbette herhangi bir konuyu derinlemesine incelemek için yeterli zaman kalmaz demektedir. Gerçekten de Beyaz Saray hava kirlenmesinden hastane masraflarına, orada nükleer silahlara kadar çeşitli konularda bir takım kararlar almak zorundadır. Bu zaman yetersizliği yüzünden başkanın danışmanlarından birinin ifadesiyle orada herkes şok geçirmektedir. Diğer devlet daireleri daha iyi durumda değildir. Her bakanlık alınması gereken bir takım kararların ağırlığı altında ezilmektedir. Ulusal Sanat Fonu'nca yürütülen bir araştırma, bu fondan yardım almak için yapılan her başvurunun incelenmesine ancak 4,5 dakikanın ayrılabildiğini göstermiştir. Rapor, başvuruların çok oluşu fon yöneticilerinin yerinde bir karar almasına imkan vermemektedir demektedir. Bu konuyla ilgili bazı ilginç çalışmalar vardır. Bunların en iyilerinden biri, 1968 yılında Amerikan casus gemisi Pueblo'nun Kuzey Koreliler tarafından yakalanması ve bu yüzden iki ülkenin arasının iyice açılmayı olası hakkındadır. İnceleme Trevor Umbrister tarafından yapılmıştır. Araştırmacıya göre Pueblo görevin risk değerlendirmesini yapan Pentagon görevlisine önerilen 76 askeri operasyonun risklerini değerlendirip içlerinden bir tanesini seçmesi için birkaç saat tanınmıştır. Görevli daha sonra Pueblo'yu incelemek için ne kadar zaman ayırdığı konusunu yanıtsız bırakmıştır. Umbrister, Savunma Bakanlığı'nın haber alma bölümünde çalışan bir yetkilinin şu sözlerini eklemektedir. Belki de o görevli bir sabah saat 9'da masasının üzerinde bir telefon rehberi kalınlığında bir kitap bulmuştur. Kendisine kitabı inceleyip öğleye kadar cevabını bildirmesi emredilmiştir. Önerilen her görevin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine imkan yoktur. Eğer bu doğruysa o sabah önerilen askeri operasyonların her birine 2,5 dakikadan daha az bir zaman ayrılmış demektir. Sonucun başarısız olmasında şaşılacak bir yan yok. Yine Pentagon'daki görevliler bugün yabancı ülkelerden yapılan silah siparişiyle ilgili 30 milyar doların hesabını çıkaramamaktadırlar. Ulusal Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisi durumun anlaşılabilmesi için en azından 5 yıl gerekmektedir demektir. Bu kadar bilgisayarıyla Pentagon bile doğru dürüst yönetilemiyorsa devletin tümü kim bilir ne haldedir. Karar alma mekanizmaları dış dünyadaki dağınıklığı yansıtmaktadır. Carter'ın danışmanlarından Stuart Enzestat'a göre toplum küçük çıkar gruplarına bölünmüştür. Kongrede bunun karşılığı olan bölümeler vardır. Böyle bir durumda başkan artık kararını kongreye kabul ettirecek bir tabandan yoksun kalmaktadır. Eskiden bir başkan yaşlı iktidar sahibi bir avuç komisyon başkanlarıyla bir anlaşma yapardı. Onların yardımıyla kongreye yaptığı önerileri kabul ettirirdi. Bugün nasıl en büyük işçi konfederasyonu ya da Katolik Kilisesi kendi yanlılarına istediklerini kabul ettiremiyorsa komisyon başkanları da genç üyeleri istedikleri yönde oy kullandıramıyorlar. Sıkışık durumda olan başkanlar için kötü ama bugün ne ulus ne de kongre üyeleri her söyleneni yapacak kadar uysaldır. Tabii bütün bunlar Kongrenin bugünkü yapısıyla herhangi bir soruyu uzun bir süre incelemesini ya da ulusun gereksinimlerini hızla karşılamasını olanaksız kılmaktadır. Bir raporda kongrenin bu sıkışık durumu şöyle anlatılmaktadır. Bunalımların gittikçe daha çok karmaşıklaşması ve ışık hızıyla gelişmesi, örneğin benzin, Rodezya Panama kanalı, yeni bir eğitim bakanlığı, işsizlere yemek yardımı, soyunun tükenmesi tehlikesi olan hayvan türleri sorunu gibi birçok konuyu bir hafta içinde ele alıp halletme zorunda oluşu, bir zamanlar her konuyu uzun uzun inceleyen ve tartışan kongreyi halkın gözüne gülünç duruma sokmaktadır. Kuşkusuz, sanayileşmiş her ülkenin siyasal süreçleri öbürlerinkinden farklıdır ama benzer güçler orada da faaliyettedir. US News and World Report dergisi, şaşkına dönmüş olan tek ülke Amerika değildir demektedir. Sovyetler Birliği'nin haline bakınız. Amerika'nın nükleer silahları kontrol önerilerine henüz bir cevap yok. Kapitalist ve sosyalist ülkelerde yapılacak ticaret anlaşmaları görüşmelerinde büyük gecikmeler. Fransız Devlet Başkanı Giscard d'Estaing'in yaptığı resmi ziyaretteki karışıklıklar, Orta Doğu'da izlenecek politika konusunda kararsızlık, Batı Avrupa'daki komünist partilerine kendi hükümetleriyle ilişkilerinde izlenecek yol konusunda çelişkili direktifler. Tek parti sistemlerinde bile karmaşık sorunlara hızla cevap verebilmek, kararlı bir politika izlemek mümkün değil. Londra'da hükümet büyük bir yükün altındadır. İngiliz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı olan eski bakanlardan Sir Richard Marsh şöyle demektedir. Son 250 yılda parlamentonun yapısı hemen hemen hiç değişmedi. Onun için gerekli olan karar verme gücü yok. Bütün bütüne etkisiz. Hükümet de ondan daha iyi durumda değil. Ya ülkeyi neredeyse 10 yıl allak bullak eden nükleer enerji sorununu güç bela halleden iğreti bir koalisyon hükümetiyle İsveç'in durumu sanki daha mı iyi? Ya terörüyle sık sık karşılaşılan hükümet bunalımlarıyla İtalya. Bugün önümüzde yeni ve tehlikeli bir gerçek var. Sık sık karşılaştığımız siyasal bunalımlar elverişsiz, sırpalanmış, taşıdığı yükün altında ezilmiş kurumlarla çalışmak zorunda olduğu sürece ne zayıf ne de güçlü bir lider tarafından çözülebilir. Siyasal bir sistem yalnız kararlar verip onları uygulamamalıdır. Çapını genişletmeli, ayrı ayrı konularda izlediği politikaları bir bütün haline getirebilmeli, tam zamanında karar verebilmeli ve toplumsal farklılaşmaya uyabilmelidir. Bunlardan birinde başarısız olması halinde felakete çanak tutuyor demektir. Artık önümüzde bir sağ ya da sol sorunu, güçlü ya da güçsüz lider sorunu yoktur, karar verme mekanizmasının kendisi bir tehlike haline gelmiştir. Bugün asıl şaşılacak şey bu devletlerin bir parça olsun işleyebilmeleridir. Zamanımızda bir şirket yöneticisi 18. yüzyılda yaşamış ve iş tecrübesi yalnızca bir çiftliği yönetmekten ibaret olan atılarından birini koyduğu bir masa, bir hokka ve kas tüyünden bir kalemle iş görmeye kalkmaz. Aklı başında bir pilot Blériot ve Lindbergh'in uçuş kontrol aletleriyle uçmaya kalkmaz ama siyasette yaptığımız aşağı yukarı bundan ibarettir. Ağzına kadar nükleer silahlarla dolmuş, ekonomik ve ekolojik çöküntünün eşiğine gelmiş bir dünyada ikinci dalga siyasal sisteminin hızla çağ dışı kalması, yalnız yoksulları değil, varlıkları da, yalnız sanayileşmiş ülkeleri değil, kalkınmamış ülkeleri de tehdit eden bir tehlikedir. Çünkü bugün bizim için en büyük tehlike elinde silahlar bulunan kimselerin bunları kullanması değil. Son derece en iyi niyetlerle kullanılsa bile, tehlikeli bir şekilde çağ dışı kalmış bu karar alma mekanizmalarından ıkına sıkına çıkartılan kararların hiç hesaba katılmamış yan etkileridir. Çağdaş dediğimiz siyasal sistemlerimiz, fabrika usulü üretimin ortaya çıkışından, beslemer fırınından, yazı makinesinin benimsenmesinden, telefonun icadından, otomobilden, uçaktan ve uçakların mesafeleri kısaltmasından, radyonun ve televizyonun kafamızın işini karıştırmaya başlamasından, Auschwitz kampında adam öldürmenin bir sanayi şeklini almasından, nükleer başlıklı roketlerden, bilgisayarların fotokopi makinelerinden, doğum kontrol haplarından, transistörlerden, lazer ışınlarından önceki modellerden kopya edilmiştir. Bugün artık aklımızın alamayacağı bir düşünce ortamı içinde Marx'tan, Darwin'den, Freud'dan, Einstein'dan önceki bir düşünce ortamı içinde hazırlanmıştır. Şu halde önümüzdeki en önemli tek sorun temel siyasal kurumlarımızın ve devlet kuruluşlarımızın çağ dışı kalışıdır. Biz bunalımlar içinde sarsılıp dururken harabelerin içinden Hitlerler, Stalinler çıkacak ve biz bize yalnız çağ dışı kalmış kurumlarımızı atmayı değil, özgürlüklerimizden vazgeçmeyi de öğütleyeceklerdir. Hızla 3. dalga uygarlığına doğru yol aldığımız şu sırada özgürlüklerimizin çoğalmasını isteyenler bu amaçlarına sadece şimdiki kurumları savunmakla erişemezler. 200 yıl önce Amerika'yı kuran atalarımız gibi biz de yeni kurumlar bulup geliştirmek zorundayız. 25. Bölüm 21. yüzyıl demokrasisi. Ülkeyi kuran atalarımıza. Siz artık hayatta olmayan eski devrimcilersiniz. Kadınıyla, erkeğiyle, çiftçisiyle, tüccarıyla, zanaatçısıyla, avukatıyla, matbaacısıyla, beyanname dağıtıcısıyla, tezgahtarıyla ve askeriyle bir araya gelip Amerika denilen o uzak ülkede bir ulus kurmuş insanlarsınız. 1787 yılının o sıcak yaz aylarında Philadelphia'da toplanıp Amerika Anayasası denilen o hayret edilecek belgeyi hazırlayan 55'ler de sizin aranızda. Siz benim şimdiki zamanım olan geleceğin yaratıcılarısınız. 1791 yılında eklenen insan hakları bildirisiyle birlikte bu belge insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olmuştur. O sert toplumsal ve ekonomik çekişmeler ortasında günlük olayların baskısına rağmen yeni yeni doğmaya başlamış olan bir gelecek konusunda nasıl bu denli bilinçli olabildiğinizi birçok insan gibi ben de sormak isterim size. Yarının uzaktan uzağa gelen gürültüsünü duydunuz ve bu uygarlığın ölmek, öbürünün ise doğmak üzere olduğunu anladınız. Sanırım elverişsiz ilkeleri ve çağ dışı yapısıyla beceriksiz bir yönetimin yıkılmasından korktunuz ve olaylar sizi isteyip istemediğinize bakmadan oraya doğru sürükledi. Büsbütün farklı bölgelerden ve çıkar çevrelerinden gelen farklı mizaç bir grup insanın sırf var olan hükümet düzeninin beceriksizliği karşısında isyan edip yepyeni ilkelere dayanan bir hükümet şeklini önermede bu denli başarılı olduğu pek enderdir. Bugün bile bu ülkeler beni tıpkı yeryüzündeki milyonlarca insanı heyecanlandırdığı gibi heyecanlandırmaktadır. İtiraf edeyim ki Jefferson'ın Payne'e yazdığı bazı pasajları, güzellikleri ve anlamları karşısında gözlerim yaşarmadan okumakta güçlük çekerim. Bana bir yarım yüzyıl insanların kulu olarak değil, yasaların himayesinde bir Amerikan vatandaşı olarak yaşamak imkanı verdiğiniz için ve özellikle bana halk tarafından tutulmasa bile korkmadan istediğim gibi düşünmek ve düşündüğümü dile getirmek, hatta herhangi bir baskıdan korkmadan kitabın geri kalan bölümünü yazabilmek olanağını veren insan hakları bildirisi için siz devrimcilere şükran borçluyum. Bundan sonra yazacaklarımın çağdaşlarım tarafından yanlış anlaşılması çok mümkündür. Hiç kuşkusuz bazıları bunları bozguncu görüşler sayacaktır. Oysa bunlar sizin kolaylıkla kavrayabileceğiniz acı gerçeklerdir. Çünkü sizin kurmuş olduğunuz devlet sistemi ve bunun üzerine oturttuğunuz ilkeler gittikçe daha çok çağ dışı kalmaktadır. Ve bu yüzden de bir kasıt sonucu olmasa bile huzurumuza, refahımıza ters düşmekte tehlikeli olmaktadır. Bu sistem kökünden değiştirilmeli ve yeni bir devlet sistemi 21. yüzyıla uygun bir demokrasi geliştirilmelidir. Siz bizim bugün bildiğimizden daha iyi biliyordunuz ki hiçbir devlet, hiçbir siyasal sistem, hiçbir anayasa sonsuza dek sürmez ve geçmişin kararları geleceği sonsuza kadar bağlamaz. Sonra belirli bir uygarlık için düzenlenmiş bir devlet şekli bir başka devlet şekliyle yeterli bir şekilde baş edemez. Onun için Amerikan Anayasası'nın bile neden yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi gerektiğini siz anlayabilirsiniz. Sorun federal devletin bütçesini kısmak ya da şu veya bu küçük ilkeyi değiştirmek değil, özgürlüğe yönelik ama geçmişte insan aklına bile gelmeyecek olan tehlikeleri de hesaba katarak insan hakları bildirisini değiştirmek ve yeni bir dünyada yaşamamızı sürdürebilmemiz için zorunlu olan demokratça kararları alabilecek bir devlet yapısını yaratmak zorunludur. Yarının anayasası için basit bir taslakla gelmiyorum. Biz daha sorunları formüle etmeye çalıştığımız sırada bunların cevaplarını bildiğini iddia edenlere hiç güvenim yoktur. Ancak yarının demokrasisini kurmak için sıfırdan başlayarak yeni seçenekleri düşünmenin, tartışmanın bir sonuca varmanın zamanı gelmiştir. Öfkeyle, dogmatik bir şekilde ya da aksırırcasına değil, mümkün olduğu kadar çok danışarak, bu çalışmaya herkesin barış içinde katılmasını sağlayarak, Amerika'yı yeniden kurmak için el birliği yapmalıyız. Siz olsaydınız, bu gereksinimin ne demek olduğunu anlardınız çünkü sizin kuşaktan biri, Jefferson, gayet olgun bir görüşle şöyle demişti. Bazıları, anayasalara el sürülemeyecek kadar kutsal bir şeymiş gibi bakarlar. Kendilerinden önce gelen insanlarda insani ölçüleri aşan bir zeka olduğuna inanırlar ve onların yaptıklarının değiştirilemeyeceğini sanırlar. Kuşkusuz ben de yasalarda ve anayasada sık sık ve gelişigüzel değişiklikler yapılmasını savunmam ama bildiğim bir şey daha vardır. O da yasaların ve kurumların insan düşüncesinin gelişmesiyle at başı gitmenin gerektiğidir. Yeni keşifler yapıldıkça, yeni gerçekler ortaya çıktıkça ve koşulların değişmesiyle davranışlar ve kanaatler değiştikçe kurumlar da bir ilerleme göstermeli ve zamana ayak uydurmalıdır. Bugüne kadar çok işimize yaramış ama artık değiştirilmesi gereken bir sistemin hazırlanışına yardımı dokunan Bay Jefferson'a her şeyden çok şu bilgeliği için teşekkür etmeliyim. Alvin Toffler, Washington, Connecticut. Hayali bir mektup. Kuşkusuz birçok ülkede fırsat bulunca buna benzer duyguları dile getirenler vardır. Çünkü bugünün devletlerinin çoğunun çağ dışı kılışı sadece benim fark ettiğim bir sır değildir. Bu yalnız Amerika'ya özgü bir hastalık da değildir. Gerçek şu ki eskisinin kalıntıları üzerine yeni bir uygarlık kurmak birçok ülkede birden elverişli siyasal yapıların geliştirilmesini gerektirir. Bu zor fakat atılması zorunlu olan bir adımdır. Kafamızı zorlamamızı gerektirir ve başarıya ulaşması 15-20 yılı alabilir. En azından Amerikan Kongresi'ni, komünist ülkelerin politbürolarını, avam ve lordlar kameralarını, Fransız Millet Meclisi'ni, Bundestag'ı, Diyet'i, birçok ülkenin bakanlıklarını, bürokrasisini, anayasasını ve yargı sistemini. Kısacası sözde temsili hükümetlerin gittikçe daha çok kullanılamaz bir hale gelen mekanizmasını bir kere elden geçirmek, hatta belki de bütün bütüne silip süpürmek amacıyla yıpratıcı bir mücadeleye girmek demektir. Bu siyasal mücadele yalnız ulus düzeyinde de kalamaz. Birleşmiş Milletler'den yerel meclislere, belediye meclislerine kadar bütün dünya düzenini yeniden yapılandırmayı gerektirecektir. Kötü oldukları için değil, şu ya da bu sınıf tarafından kontrol edildikleri için de değil. Ama artık gittikçe daha çok işlemez hale geldikleri, çok değişmiş bir dünyanın ihtiyaçlarına uymadıkları için bütün bu yapıların köklü bir şekilde değiştirilmesi gerekecektir. Böyle bir iş milyonlarca insanı ilgilendirecektir. Bu değişikliğe karşı konulduğu takdirde belki de kan dökülecektir. Bu değişikliğin kavgasız gürültüsüz gerçekleşip gerçekleşmemesi, bugünkü seçkinlerin katı inatçı olup olmamasına, değişikliğin ekonomik çöküntü yüzünden hızlanıp hızlanmamasına, dış tehlikeler, askeri müdahaleler olup olmamasına bağlıdır. Görülüyor ki tehlike az değildir. Ama siyasal kurumlarımızı bu şekilde bir elemeye tabi tutmamızın tehlikeleri çok daha fazladır. Sonra bu işe ne kadar erken başlarsak o derece daha çok güven içinde olabiliriz. Doğru dürüst işleyen bir devlet düzeni kurabilmek ve böylece belki de yaşamımızın en önemli politik görevini yerine getirmek için ikinci dalga çağından kalma bir takım klişelerden kendimizi kurtarmamız gerekir. Ve politik yaşamımızı üç temel ilkeye esas alarak yeniden düşünmemizi gerektirir. Gerçekten de bu ilkeler büyük olasılıkla yarının üçüncü dalga devletlerinin temel ilkeleri olacaktır. Azınlık iktidarı. Üçüncü dalga devletinin insana ters gelecek ilk ilkesi azınlık iktidarıdır. Bu ilkeye göre ikinci dalga çağının temel ilkesi olan çoğunluk iktidarı kuralı artık eskimiştir. Yeni siyasal yaşamımızın bunu göz önünde tutarak düzenlenmelidir. Yine Jefferson kendi devrimci kuşağının inançlarını dile getirerek hükümetlerin çoğunluğun kararlarına kesinlikle boyun eğmesi gerekir demişti. O zamanlar Amerika'da ve Avrupa'da sonunda sanayileşmiş kitle toplumunu gerçekleştirecek olan o uzun süreç henüz yeni yeni başlamıştı. Çoğunluk iktidarı kavramı bu toplumların ihtiyaçlarına çok uygundu. Daha önce de gördüğümüz gibi bugün artık endüstriyalizmin geride bırakmaktayız. Toplumda tıyınsallığını gittikçe daha çok yitirmektedir. Bunun sonucu olarak çoğunluk sağlamak, hatta bir koalisyon kurmak her gün biraz daha zorlaşıyor, hatta imkansızlaşıyor. İtalya'nın 6 ay, Hollanda'nın 5 ay hükümetsiz kalmasının nedeni budur. Siyasal bilim adamı Walter Dean Burnham, Amerika'da bugün herhangi bir konuda olumlu çalışabilecek bir çoğunluk göremiyorum demektedir. Meşruluklarını oradan aldıkları için ikinci dalga seçkinleri daima çoğunluk adına konuştuklarını iddia ederlerdi. Amerikan devleti halkın devletiydi. Halk için çalışan bir devletti ve halk tarafından yönetilen bir devletti. Sovyet Komünist Partisi işçi sınıfı adına konuşmaktaydı. Nixon Amerika'da sessiz çoğunluğu temsil ettiğini öne sürüyordu ve bugün de Amerika'da çağdaş tutucular yeni yeni sesleri çıkmaya başlayan azınlıkların, zencilerin, feministlerin, Meksika kökenlilerin isteklerine karşı çıkarken orta yolu tutmuş olan büyük çoğunluğun adına konuştuklarını iddia etmektedirler. Amerika'nın kuzeydoğusundaki üniversitelerde ve Washington'da yuvalanmış olan bu okumuşlar, büyük çoğunluk deyince anlaşılan hepsi birbirine benzeyen, yarı cahil, mavi gömlekli insanlardan oluşan bir kitleyi göz önüne getirmektedirler. Oysa bu insanlar uzaktan bakan okumuşların ve politikacıların sandığından çok daha fazla çeşitlilik gösterirler. Bu grup içinde bir ortak görüş bulmak da en azından diğer kesimlerde olduğu gibi güçtür. Ya da ancak birkaç konuda, o da geçici olarak bunu sağlamak mümkündür. Belki de bu yeni tutucular azınlıklara ters düşen politikalarını gerçek olmaktan çok hayali olan bir çoğunluk iddiasıyla gizlemeye çalışmaktadırlar. Siyasal yelpazenin tam öbür ucunda da aynı durumda karşılaşmaktayız. Batı Avrupa ülkelerinde sosyalist ve komünist partileri emekçi kitleleri adına konuştuklarını iddia ederler. Oysa sanayi kitle toplumlarından ne kadar uzaklaşılırsa Marx'ın temel öncüleri de geçerliliklerini o kadarını yitirirler. Çünkü yeni doğmakta olan 3. dalga uygarlığında kitleler ve sınıflar eski önemlerini büyük ölçüde kaybederler. Bir iki tanesinin birleşerek çoğunluğu sağladığı katmanlardan oluşan bir toplum yerine çok ender olarak %51'e varan, bir çoğunluk oluşturacak şekilde durmadan birbiriyle birleşip ayrılan, çoğu geçici binlerce azınlık grubundan meydana gelen bölük pörçük bir toplum karşısında bulunmaktayız. Bu bakımdan 3. dalganın gelmesiyle var olan devletlerin çoğu meşruluklarını yitirmektedirler. 3. dalga çoğunlukla iktidarı ile sosyal adalet arasında kurmaya alışa geldiğiniz bütün ilişkileri de meydan okumaktadır. Birçok konuda olduğu gibi burada da her şeyin ters yüz olduğunu görmekteyiz. Bütün 2. dalga uygarlığı boyunca çoğunluk iktidarı sağlamak için verilen kavgaların daima insancıl ve özgürlükçü bir yanı olmuştur. Henüz sanayileşme yolunda olan ülkelerde durum hala öyledir. 2. dalga toplumlarında çoğunluk iktidarı hemen her zaman yoksullara biraz daha şans tanımasını sağlamıştır. Çünkü orada zaten yoksullar çoğunluktaydı. Bugün 3. dalganın silkelemeye başladığı toplumlarda ise durum bunun tümüyle tersidir. Gerçekten yoksul olanlar artık çoğunluğu ellerinde bulundurmamakta, birçok ülkede herkes gibi onlar da ancak bir azınlık oluşturmaktadırlar. Ve ekonomik alanda bir kıyamet kopmadığı sürece de hep öyle kalacaklardır. Bu bakımdan 3. dalgaya doğru yol alan toplumlarda çoğunluk iktidarı artık meşruluğu sağlamak bakımından yetersiz kaldığı gibi, insancılığı ve demokrasiyi sağlamak bakımından da yeterli olmayabilir. 2. dalga ideologları kilitle toplumunun bu şekilde dağılması karşısında her zaman ağlayıp sızlarlar. Bu farklılaşmayı insanlığın gelişmesi için bir fırsat sayacaklarına ona bölünme parçalanma diye saldırırlar. Ve bunun nedeni olarak azınlıkların gittikçe daha çok bencilleşmesini gösterirler. Aslında bu nedenle sonucu birbirine karıştıran bir açıklama şeklidir. Çünkü azınlıkların gittikçe militanlaşması birdenbire bencilleşmiş olmalarından ötürü değildir. Asıl neden bizim bugüne kadar gördüklerimizden çok daha çeşitli, renkli ve açık bir topluma ihtiyaç gösteren yeni üretim sistemidir. Bu gerçek çok anlamlıdır. Örneğin Ruslar yeni çeşitliliği önlemeye ve bu yeni çeşitlilikle birlikte gelen siyasal pluralizmi yok etmeye kalkıştıkları zaman, onların deyimiyle üretim araçlarına zincir vurmuş olmakta, toplumun ekonomik ve teknolojik gelişmesini yavaşlatmaktadır. Komünist dünyanın dışında kalan bizler de aynı şekilde bir seçim yapmak zorundayız. 9. kaset, 2. yüzün sonu.